Ayrım 15.
Hep yeni bir hayat başlıyor benim için Türkiye'ye gidince. İzmir'de yaşayacağız annem ve ben. Ve herhalde bu pazartesi falan okula başlarım. Çok heyecanlıyım ve haliyle biraz da korkuyorum. İstanbul'da yazabilecek zamanı bulacağımı sanmam. Herhalde İzmir'de yazarım artık. Ha geçen gün, yani 10 gün ya da bir hafta önce babam Amerika'ya şimdi gitmem teklifinde bulundu. Selim, Andrea ve Ayşe'ye New York'a ve de Boston'a Alinlere. Önce kabul etmiştim. İlk dönem okula gitmeyip ikinci dönem giderim diye düşünmüştüm. Ama onlar sürekli çalışıyorlar ve bana ayıracak zamanlar olduğunu sanmıyorum. Ve onun için bu tarihte gitmekten vazgeçtim. Tatil için belki yaz başı falan giderim. Bir de orada okumam için devlet sanatçısı Ayten Gökçer, İhsan Doğramacı ile konuşacak. Babamla annem de faks yolladılar, dergi resimlerimi ve mektup. Uykum var, 8'de kalktım çünkü. Ama şimdi uyuyamam, CD'leri çekmem lazım kasete. Saat 18.48. 2.10.94 İstanbul. Merhaba. Az önce Şenay'laydım ve bugün Ortaköy ve Beyoğlu'na gittik. Bodrum'dan birkaç kişiyi gördüm ama konuşmuşluğum yok. Aa, Tarzan dizisi başlıyor. Yarın annemle İzmir'e gidiyoruz. Bir iki gün sonra da okula başlarım. Aman, 3,5 hafta gecikmiş olacağım. Dün Ekin'i, arkadaşım olan, aradım. Dersler başladı mı dedim. Evet, bir iki konu oldu ama aradaki açığı kapatırsın dedi. Ama o lise 3'te. Neyse, şimdi yemek yemeliyim. Daha sonra da Betül teyzelere gideceğiz. İzmir'de yazarım kısa zaman sonra. Saat 21.55. 16.10.94 İzmir. Şu anda Bulutsuzluk Özlemi'nin Lagara Lugara şarkısını dinliyoruz. Mum ışığında ve iki kız kuzenim Jali, Didem de odadalar. Şimdi de tepedeki çimenlik çalıyor. Çok hoş. Çok melankolik bir haldeyiz. Dün gece Özgeler'de kaldım. Özgeler'de oturduk. İlginç makyajlar yaptık birbirimize. Şimdi de evet evet başladı. Şarkının başındaki sözler bunlar. Deli dolu dolu dolu yaşamak gerek. Ve bir yerde de ama her şey şu anda. Yarın yok ki. Belki ideal amaç filan falan. Para pul hepsi fasafiso. Tanrım, bu herifin sesi ve kendi muhteşem. Ben hastayken konserde o da vardı. Ve o konuşmuştu. Çok hoş bir adam. Uçtu uçtu çalıyor şimdi de. Ha, Özge ile yaptığımız çılgınlıklardan bahsediyordum. Aman tanrım, inanamıyorum. Şimdi kuzenim Didem bana gelip annem ve Ayça teyzemin konuşmalarını duymuş ve onu anlattı bana. Tanrım, annem böyle düşünemez. Olamaz. Rüyada mıyım, kabus mu bu? Teyzem ve annem acaba Burçak'a arkadaki İbrahim'in yanına mı versek dedi ki şey öğrense okula gitmese filan diyorlarmış. Ağlıyorum, bu olamaz. Olamaz. Benim büyük hayallerim, planlarım, en önemlisi umutlarım, Amerika umutlarım var. Buna o da inanıyordu. Ya şimdi? Eğer hayatım böyle boktan sürmeye devam ederse Amerika'ya gideceğim en kısa zamanda. Okul, burs filan olmadan hem de. Bana onu mu yakıştırıyor annem okumayıp terzi çıraklığı yapmayı? Küçümsemiyorum ama ne demek ya? Benim büyük hayallerle Amerika hayalleriyle iyileştiğimi biliyor. İnanamıyorum. Dün gece neler yaptığımızı sonra yazarım. Tüm keyfim kaçtı çünkü. Hastalandığımdan bu yana her şeyin toz pembe olacağını sanmıştım. Zaten öyle iyileştim. Fakat neden değil? Neden gri? Neden? Neden? Yaşam bu mu yoksa? Hayır, hayır, buna inanmamalıyım. Bu benim yaşama gücümü alır. Öyle olmasa bile kendimi kandırmalıyım. Çünkü bu benim yararıma, benim hayatım. İnanıyorum ki her şey çok daha iyi olacak. İnanmalıyım buna. Canım Hakan'cığım, yine Crazy'yi, bizim şarkımızı dinliyorum. Bu üçüncü ya da dördüncü başa alışım. İki gün öncesine kadar kendi kendime söz vermiştim bu şarkıyı dinlerken. Hakan için ağlamayacağıma. Ama sonra düşündüm ve kime güçlü olduğumu ispatlayacağım ki? Bu neye yarayacak ki? Ne sıkıyorum kendimi? Niye tutuyorum ki gözyaşlarımı? Ve dayanamadım az önce de. Seni öyle özledim ki. Ama seni sildim de. Çünkü beni çok kırdın. Belki de farkında olmadan. Evet. Bu beşinci başa alışım oldu bu şarkıyı. Ama sana yazarken bunun çalmasını istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi mum ışığındayım. Bu beni rahatlatıyor. Aslında hiçbir zaman bunu düşünmeyeceksin. Çünkü sana içimden geldikçe bu tür mektuplar yazacağım. Ama asla yollamayacağım. Bu altıncı başa alışımdı. Ben neden kendi kendime acı çektiriyorum? Seni düşünüp sana mektup yazıp, Crazy'yi dinleyip hem de defalarca. Senin için ağlayıp, neden? Kahretsin. Neden bu dünyada hep vefasızlar, haksızlar, kötüler kazanır? Ben de sonuçta bir vefasıza aşığım sanırım. Ve onun için kendimi üzüyorum. Oysa onun beni düşündüğü bile yok belki de. Ne güzel günler geçirmiştik seninle. Ne farklı bir dostluktu bizimkisi. Evet, hep şöyle derdin. Bir güç var ve bu güç bizi bir araya getirdi. Ben yaşamdan bıkmış, hiç yaşama isteği olmayan biri. Sen ise yaşama gücünle iyileşmiş, yaşam dolu birisin derdin. Sonra daha ne güzel şeyler söylerdin. Sen benim neredeyse kutan kadar iyi dostumsun. ve senden hoşlandığımı söyleyince hazır değilim biriyle beraberliğe demiştin. Oysa bunu senden bir şey beklediğim için söylememiştim. Evvelki 10 sayfalık gönderdiğim mektupta yazdığım gibi. Az önce yine başa aldım. Tanrım, ben ne yapıyorum ve neden? Ama yazdığım iki mektuptan hiç cevap alamadım. Ya neden bu kadar acı çektiriyorsun sen? Ve kahrolası ben sana neden aşık oldum? Ve kendi kendime uzun bir süre bunu kabullenemedim. Ama şimdi acı çektikçe seni sevdiğimi anlıyorum. Kahretsin. Peki neden sen? Ayrıca bir keresinde çok iyi hatırlıyorum da, hatta bir kere değil birkaç kere, bana seninle birlikte olmayalım. Çünkü bu yaşlardaki ilişkiler kısa süreli oluyor ve biter. Ve de bittikten sonra dostluğumuz kalmaz diyordun. Ama kim bilir, belki de ileride çok daha güzel şeyler olur. Çünkü senin de fark ettiğin gibi aramızda bir takım hisler var diyordun. Peki neden bunları söyledin? Beni bu sözlerinle şimdi daha da umutsuzluğa düşürdün. Kendimi aptal aşık kızlar gibi hissettim ama nasıl olsa bu mektubu hiç kimse, sen dahil, çok yeri gelmedikçe okumayacaksın sanırım. Hayret, bu kez başka şarkıya geçtim. Hakan, aslında sen beraber olunacak biri değilsin. Belki sadece aşık olunacak kişisin. Çünkü beraber olunduğunda da insana acı çektirirsin. Senin de dediğin gibi senin ilişkilerin kısa süreli olur. Biter ve aptal aşık yalnız ve aşık kalır seni düşünerek. Belki de ben sana aslında aşık değilim. Fakat aşık olmak istiyor olabilirim belki de. Ve bu kişi de sen oldun. Beni kıran, vefasız, çılgın, dost sandığım ve aşık olduğum ya da sandığım. Kız arkadaşın Ceyda'nın ölümünden sonra bir takım şeylerin sana ders olması, insanları kırmaman gerektiğini öğrenmiş olman gerekmez miydi? O acıdan sonra. Hiçbir zaman ölene dek yaptıkların onun seyrinde olacak. Bunu bil. O seni hissediyor, görüyor ve üzülüyordur eminim ki. Çünkü inanmalısın ki o ölmedi. Ölen sadece onun bedeni, ruhu değil. Madem onu bu kadar seviyorsun da onu niye bu kadar üzüyorsun? Tanrım, o burada, odamda, bunu hissediyorum. Şu anda beni üzülüyor. Ürküyorum bundan. Ama sana her zaman söylediğim gibi bunları aşmalısın. Hayat sadece insanları kırmak, karı kız götürmek değil. Çılgınlık da değil bu. İnanıyorum ki bu kadar basit değil hayat. Ve sen bunları aşacaksın. En azından Ceyda için. Benim için olmasa bile. Saat 21.15. 18.10.94 İzmir. Her şey çok fazla karışık, kuralcı. Neden hep kurallara uymak zorundayız ve neden hep hayatımız boyunca duygularımızı bastırıp kendi kendimize farkında olmadan acı çektiriyoruz? Şimdi ben niye dümdüz bu aptal çizgilerin üzerinde devam ediyorum? Bilerek mum döktüm kağıda. Geçtiğimiz cumartesi annem dedi ki İzmir'de bir hasta çocuk varmış. Onun yararına da konser yapılıyormuş. Ozan Orhan da senin gelmeni istiyormuş dedi. Oyayı alıp çıktık yola. Benim midem bulandı ama neyse ki oraya gidince geçti. Terslik bu ya, ishal oldum ondan sonra. Birçok şarkıcı oradaydı. Sunucularla tanıştım, sahneye çağrıldım, bir şeyler söyledim. Özellikle bana yapılan tüm konserler ve kampanyalar için çok teşekkürler herkese. Umarım bu tür yardımlar devam eder ve ben inanıyorum ki Oğuz da benim gibi iyileşecek. Tabii ki en önemlisi onun inanması buna. Aslında o biraz küçük, henüz 8 yaşındaymış ama buna inanabilecek yaştadır sanırım dedim. Ve sunucu kız Romina bana peki şimdi bize çok iyiyim diye haykırır mısın dedi. Ben de çok iyiyim diye bağırdım. İkisi de beni yanağımdan öptüler ve seni seviyoruz dediler. Çok acıklı şu andaki durum. Bu sabah annem ağladı. Ben de Almanya'daki hemşire Anet bana Christmas'ta ben çok çok hastayken müzikli rozetini çalardı. Ve sonra o rozeti bana verdi. Ben sabah buldum o rozeti, çaldım ve şimdi de. Bu çok acıklı. Tanrı'ya şükürler olsun. Evet, konserden bahsediyordum. Sonra adam bana evet şimdiki şarkımızı Burçak takdim edecek dedi. Ve bana da fısıltıyla Soner Arıca dedi. Ben de Soner Arıca dedim yanlışlıkla. Ama çakılmadı ve çok ciddiyim, şarkı söylerken gözümün içine baktı. Hatta oya bile bacağımı öyle vurdu ki Burçak sana bakıyor diye çığlıklar atmaya başladı. Çok hoş çocuktu ama. Ercüment abi tanıştırayım filan dedi. Ama ben öyle bir ünlüyle onun hayranıymış gibi tanışmam. Ancak ve ancak kişiliğimle Burçak olarak tanışırım. Tabii ki tanışmadım bu yüzden. Hem ben zaten onun ünlü olmadan önce de beğenirdim. O dükkanları Sare Spasyal'de çalışırken de. Neyse işte böyle. Konser anımda. Evvelsi gün bir şey yazmıştım ya. Hani annemle teyzemin konuşmasını ve annemin böyle bir şey düşündüğüne inanamadığımı filan. Ben galiba fazla safım. Meğer pislikler kandırmışlar beni. Önce odada ağladım, sızladım. Sonra içeri gittim asık bir suratla. Kimseyle konuşmadan. Sonra bunlar aralarında akılları sıra benimle dalga geçer gibi. Acaba biz de mi okulu bıraksak da terzi çırağı olsak deyip kıkırdaşıyorlar. Sonra tepem attı. Herkesin önünde elimdeki yastığı anneme fırlatıp "Salak, sen önce kendinle dalga geç, hiç de komik değildi" diye bağırmaya ve ağlamaya başladım. Baktım ki hiçbiri takmıyor. Hala aralarında gülüşüp duruyorlar. Kendimi odama kapattım. Kapının da arkasına geçtim ki kimse açmasın. Sonra annem haricinde birçoğu kapıyı açmaya çalıştı. Ama neyse ki ertesi gün barıştık. Ama amacım onlara naz yapmak, onları rahatsız etmek değildi. Aksine rahatsız etmemek, rahatlamak için kendimi odama kapadım. Onlar da üstüme geldiler. Evet, Özgeler'de kaldım geçtiğimiz cumartesi. Oya'nın babaannesinden izin aldık ama vermedi. Oya da aşırı sinirlendi. Bağırıp çağırmaya başladı. Acısını benden çıkardı. Ben de "Oya be, bağırma ne olur" diye çok uyardım. Ama ben de sonunda dayanamayıp "Yeter be, senin şımarıklığını çekemem" dedim. O da darıldı gitti. Özgeler'den aradım, işi tatlıya bağladık. Evet, Özgeler'de birbirimize komik makyajlar yaptık. Ben kendimi vampire çevirdim. Siyah ruj, çeneme kan, simsiyah bir elbise tuvaletimsi yere kadar. Ayağıma matraklık olsun diye beyaz spor ayakkabı ve bu kısacık saçlarımı da iki yandan yaptım. Özge de orospu makyajı yaptı. Karnına da bir yastık ve hadi dedik. Efelere gidelim gece saat 12.30'da yürüyerek geldik. Özge'nin abiyi Özgür ve onun arkadaşı Can da oradaydı. Sonra makyajlarımızı silip saat 1'de geri döndük. Özge ve ben. Bir saat sonra filan da Can ve Özgür geldiler. Zaten sabah saat 5.30'da uyuduk. Anneme de anlattım. Aa, dün kimi aradım? Burak ve Burçak. Hakan'ın arkadaşları. Burçak üniversiteye hazırlanıyormuş. Hakan, hiç aradım seni dedim. Aramış, söyle ona dedim. Ona çok kızgınım. Pislik beni hiç arayıp sormadı. İster arasın ister aramasın. O onun sorunu diye darıldığımı belli ettim. Umarım söylemeyi unutmaz. 31.10.94. Merhaba Özgeciğim. Tanrım, nedir bu halim benim? Sizde kaldığım geceden beri çok kötü hissediyorum. Hastalığım bakımından hiç iyi değil. Her şeyden ama her şeyden nefret ediyorum. Neden? Neden her şey beklediğim gibi değil? Dün gece anneme dakikalarca sıkı sıkı sarıldım ve hıçkırarak ağladım. Konuşmadım. O sordu, ben söylemedim neden olduğunu. Sonunda Amerika mı dedi. Ben daha fazla ağlayınca anladı Amerika olduğunu. Her şey çok boktan. Sonra dayanamayıp anlatmaya başladım. Derslere ne kadar çalışsam da üstümde hissediyorum o baskıyı. Çok zor ve dayanamıyorum bu baskıya. Gitmek istiyorum artık. Ama sen bile inanmıyorsun gidebileceğime. Hiç kimse bir şeyi bu kadar isteyemez. Benim kadar istemeyenler bile Amerika'da okuyorlar dedim. O da ama onların çok paraları var. Bir ev kirası bile $1000 dedi. Ama uğraşsalar burs filan buluruz. Tanrım, lütfen gideyim en kısa zamanda. Özge, ne olur dua et benim için. Bugün okula giderken nasıl sinirim bozuldu ve ağlamaklı oldum, görmeliydin beni. Kadın öğretmen, kızım ya saçını kestir ya da ör dedi. Ben de kadının yanına gittim, boğazıma bir şey takıldı. Sanki ağlayamadığım için ellerim titredi ve çok çok sinirlendim. Ben saçlarımı kaybettim, asla kestiremem, hastayım. Gonca Hanım biliyor, onunla konuşun dedim. Tamam, iyi dedi. Şimdi biyoloji dersindeyim ve öğretmen bir şeyler anlatıyor. Ben de ona bakıp sana yazıyorum, bu çok zor. Bu öğretmenin küçük kızı da 3 yaşındayken lösemiliymiş ve o da benim gibi iyileşmiş. Şimdi 6 yaşında. Ne güzel onun da kurtulması. Canım, hem de küçücük bedeniyle daha yeni yeni düşünmeye başlarken hastalanmış. Ama eminim ki ölümle savaştığını bilmiyordu. Onun bilincinde olmak daha mı iyi, daha mı kötü bilmiyorum. Aslında kişisine bağlı. Bazısı hastalandığını öğrenince morali sıfır olur ve yaşama savaşı vermez. Bazısı da tam aksine benim gibi inat eder ve yener bok hastalığı. Neyse ki en iyi şey bu boklukta dostluğumuz, birlikte geçirdiğimiz güzel anlar. Seni çok seviyorum canım. Zaten bunu biliyorsun. Sana anlattığım özel bir takım şeylerden. Bunları bilen sayılı insanlardan birisin. Öpüldün. Burçak. Saat 20. 24.11.94. Evet, nereden başlasam, nasıl anlatsam? Mazhar Fuat Özkan'ın o güzelim Bodrum Bodrum şarkısında söylediği gibi. Hep hayal kırıklıkları. Şimdi Didoş kuzen işten geldi. Neden mi? Neden olmasın? Öyle. İşte ne yazık ki hayat bu. Geçen gün biz Churchill'e gidiyorduk kızlarla. Tam apartmandan çıkarken Selçuk ve Özer geldiler. Özer'i ilk kez gördüm. Onlar asansöre bindi, ben de çığlıklar attım. Tanrım, o neydi öyle, ne hoştu deyip bir anda kendimi yere attım kahkahalarla. Oya da benden görüp aynısını yaptı. Kızlar nasıl güldüler, çok hoştu ama halimiz. Oya'nın yarı yatışının sebebi de Selçuk. Neyse, ben o gece çok bunalımdım. Efe geldi, ne oldu anlat bana. Hani ben senin dostundum. Şimdi tenime yanmamış kibrit çöpünü sürterek K harfi yaptım. Kurt Cobain'in K'sı. Geçen günde iğneyle K yazmıştım dedi. Anlatmazsan darılırım. Ne oldu dedi. Ben de işte sorun bu. Ne oldu ki? Hiçbir şey, onun için böyle dedim. Açıklamamı istedi. Ama gerçekten sorun bu. Ne oldu ki? Sonra ben Efe'nin kıyafet dolabının içine girip oturdum. Sonra o da yanıma geldi, oturdu. Anlattım hayal kırıklığımı, hastalıktan sonra her şeyin çok daha iyi olacağını sandığımı, Amerika hayallerimi, umutlarımı anlattım ona. Hepsinin kafası içkiden zaten kıyaktı. Ama bu beni anlayamaz anlamına da gelmez. Ve o da bana her şeyi anlattı. Küçükken kuzeni Özgür'le mutfaktaki seramiği çıkarınca alt katın gözükeceğini sanırlarmış. Ve hep onu çıkarmak için uğraşır ama bir türlü beceremezlermiş. Ve bir gün şu anda ağlıyorum ve kendimi kaybettim. Tekrar tekrar seramiğin altında hiçbir şey yok. Seramiğin altında hiçbir şey yok. Seramiğin altı çimento diye ağlamaya başladığımı fark ettim. Seramiği çıkarmaya başlamışlar. Ve bir bakmışlar ki seramiğin altı çimento ve alt kat gözükmüyormuş. Ve Burçak o an o kadar hayal kırıklığına uğramıştık ki anlatamam dedi. İşte dedim, benim derdim de bu zaten. Beni anlamanız gerekir dedim. Seni anlıyorum ama Amerika'ya gidip orada yaşarsan bu kadar büyütmeye değmeyeceğini anlayıp hayal kırıklığına uğrayacaksın dedi. Evet ama orada yaşamadan bunu bilemem. Yaşamalıyım dedim. O sırada o hoş herif geldi. Siz ne yapıyorsunuz burada dedi. Muhabbet ediyoruz. Sen de gelsene dedik. Yok dedi. İçeri gitti. Bir arkadaşına yazdığı 21 Kasım 1994 tarihli mektubundan alıntılar. Zaten bu dünya biz iyiler için değil kesinlikle. Bizim yerimiz başka yer olmalı. Evet, bambaşka bir yer. Neden hep iyiler ölür, iyiler acı çeker? Neden? Tanrım neden? Sanırım bunun cevabını bedenimiz bu dünyadan ayrılınca alacağız. İnanıyorum ki çok daha iyi günler bekleyecek bizleri. Bunu hak ettiğime inanıyorum. Bu bir dini görüş değil, öyle olmalı. Burada bitmemeli her şey, hayat bu olamaz. En güzel şey ne biliyor musun? Dostluk. Ne mutlu ki buna sahibiz. Bu bizleri ayakta tutan, yaşama bağlayan en büyük unsurlardan biri olmalı. Her zaman herkes bir şekilde sevdiklerini kaybediyor, ayrılıyor onlardan. Ya acı ya ölüm, ya mesafe ya vefasızlık, sonuçta bir şeyler ayırıyor onları. Sevgi dünyadaki en güzel ve tek şey bence. Keşke insanlar bunun bilincine varabilseler çok geç olmadan. Nasılsın? Gerçekten ama gerçekten iyi mi hissediyorsun? Mutlu olmalısın. Keşke bu mutluluk geçici olmasa. Keşke hep mutlu olsak. En önemli şey mutlu olabilmek. Bir insan çok parası, şöhreti olsa bile mutlu olmayabilir. Ama çok fakir olup mutlu olmayı tercih ederdim. Belki çok klasik bir örnek oldu ama öyle değil mi? Radyoda söylediler haberlerde şimdi. Yine biri ayrılmış gitmiş. Onu sevenler ne kadar da üzülmüşlerdir kim bilir. Aslında ölüm üzücü bir şey değil. İnsanların üzülmelerinin sebebi onu özleyişleri, bir daha göremeyecek olmaları. Ama bunun farkında değil insanlar. Ölümü kötü bir şey, korkulacak bir şey sanıyorlar. Birçoğumuz öyle. Ben ölmekten değil ama sevdiklerimi yitirmekten korkuyorum. Tanrı bizi ayırmasın. Her zaman dilemişimdir ki öleceksek ne aptalca bir laftı. Tabii ki öleceğiz. Ama sanki hiç yaşlanmayacak, büyümeyecek ve hatta ölmeyecekmişiz gibi geliyor. Evet, her zaman sevdiklerimle, özellikle de ailemle birlikte ayrılmayı dilemişimdir. Belki de Tanrı onun için almadı hastalığımda beni. Duygu sömürüsü yaptığımı sanma sakın. Ama bir de ne isterdim biliyor musun? Ölünce beyaz bir tabutta, bembeyaz bir kıyafet ve makyaj yapılmasını. Ve insanların cenazemde bembeyaz giyinmelerini. Ve cenaze havasından çok kokteyl havası olmasını isterdim. Yemek ya da kokteyl yapılmasını. İnsanların gülümsemesini, ağlasalar da bunu bilmelerini isterdim. Ben çok daha iyi bir yerde ve mutluyum. Tüm sevdiklerim, tüm beni sevenlerin orada olmasını isterdim. Bunlar sana aptalca gelmesin. Hayallerimi bir dostumla paylaşıyorum. Bu güzel. Ve onlar bilmeliler ki ben ayrıldığımda ben istediğim yere ulaştım. Oradayım. Umarım anlamışsındır beni. İki mumum da söndü. Beşer dakika arayla. Şimdi üçüncüsü de sönecek. Bu demektir ki bitir artık. Yazacakların bu kadar. Kes artık. Aslında paylaşacak çok şey var. Bunlar yazmakla bitmez. Beni anlıyorsun değil mi? Umarım. Seni seviyorum dostum. Yazdıklarımın hepsi çok içten ve doğru şeyler. Dostun Burçak. Seramiğin altında hiçbir şey yok. Alt katı göremiyoruz. Çimento var. Mum sönmemeli. Nefesimi tutuyorum. Oturup saatlerce mumdaki alevi seyrediyorum. Nefesimle ateş titriyor. Kalbin heyecanı gibi. Mum sönmemeli. Nefesimi tutuyorum ve yine bir anda hayallere dalıyorum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Ateş hala yanıyor. Mum sönmemeli. Hayal kurarken mum yanmalı. Onu görmeli, sıcaklığını hissetmeliyim. O da mum ışığında daha güzel, her şey daha güzel. Çirkinlikleri görmüyorum mum yanarken. Mum sönmemeli. Elektrik yanmamalı. Ve ben çirkinlikleri görmemeliyim. birazcık olsa da. Gözyaşlarım tükendi sandığım an ateşim söndü. Burçak, 28.11.94. İzmir, saat 21. 30.11.94. Merhaba, merhaba. Elif'le telefonda konuştum, şimdi iyiymiş. Canım, onu da, ekini de, babamı da nasıl özledim. O zaman canım değil, canlarım demem gerek. Yine bunalımlı günlerime girdim. Arada bir oluyor bu. Bağırmak, kaçmak, asilik, çılgınlık yapmak. Hayatta en nefret ettiğim şey olan ve insanların hep uymaları gerektiği sandıkları, bunun için çabaladıkları kurallara uymak istemiyorum. Bıktım artık. Hep kurallar, kurallar, kurallar. Burçak'ın Kim dergisinde yayımlanmış yazısından. Artık saçlarım rüzgarda uçuşabiliyor. En zor olan da bir şeye başlamaktır hep. Aynı bu yazıda olduğu gibi. Çünkü bazı şeyler vardır ki bunlar çok derin ve sözlerle ifade edilemeyecek kadar zordur. Yaşadıklarım çoğu zaman film hem de dram gibi gözümün önüne geldiğinde o korkunç günleri ben nasıl atlatmışım diyorum. Hastane odalarında acılı ama bu acıyı hafifleten bir dayanma içimde geçen günler. İyi ki hasta olan ailemden biri değildi, ben olmuşum. Çünkü ben onlar kadar umutlu ve güçlü olabilir miydim diyorum. Bana gelen dayanışma sadece ailemden değil, ne mutlu ki 2000'e aşkın insandan geldi. Hastalığım yani lösemi olduğum uzunca bir süre benden saklandı. Ne yazık ki. Bunu Türkiye'deki doktorlar istemişti. Yapılan bir sürü kampanyalar, insanların o çabaları, dayanışmaları uzunca bir süre büyük beceriyle gizlendi. Daha sonra benim şüphelenmemle her şey su yüzüne çıktı. Öyle de olmalıydı zaten. Her şeyi öğrenmemle benim çabam da arttı tabii ki. Çünkü bu kez hastalığımın ve arkamda binlerce insan olduğunun bilincindeydim. Daha güçlü olmam gerektiğini anlamıştım. Hastalığımı Almanya'da geç ve de çok güç bir şekilde açıkladılar. Annem, babam ve sevgili dostumuz hastalandığımda benim ve ailemin hep yanında olan genç Türk doktor. Ama inkar edemeyeceğim en büyük şey de bu kadar acı, zor bir haberin ancak bu kadar olumlu ve umutla anlatılabileceğidir. Eğer lösemi olduğumu ailemden umutsuz bir şekilde öğrenseydim her şey çok daha kötü gelişirdi sanırım. Bu umut sadece bu acı haberi verirken değil, tüm hastalığım süresince vardı onlarda ve elbette ki bende de. Zaten umutsuz olsaydım bu kadar çabuk hayata kavuşamazdım. Belki de hiç kavuşamayabilirdim. Aslında bu kadar acı dolu bir yıl insana çok uzun seneler gibi geliyor. Her gün her an acı dolu. Her an mutlu olmak zorundaydım. Hele moralim hep yüksek olmalıydı. 40 gün ağzıma su dahil hiçbir şey girmediği oldu. Yürüyemiyordum da. Çünkü aylarca yatmaktan kaslarım tembelleşmişti. Aylarca o karanlık, o acılı hasta çocukların resimleriyle dolu odamda yattım. Işığı bile görmek istemiyordum. Beni rahatsız ediyordu ışık.